Ayrım 81, sayfa 611, 74. bölüm, Kahire. Weaver sözlerini bitirdiğinde saat sabahın 3'üne geliyordu. Otelin lobisi boşalmış, barda çalışanlar evlerine dönmüştü. Hamsin saatler önce dinmiş, onun yerini yapışkan bir sis almış, kenti bir tül gibi örtmüştü. Nil üzerinde bir yerde bir sis düdüğü öttü, durdu. Kadehini masanın üzerine bıraktı. ''İşte Corny, şimdi bütün hikayeyi biliyorsun.'' Şaşkınlık içinde ona baktım. İnanılır gibi değil. Değil, biliyorum ama Tanrı şahidimdir sana gerçekleri anlattım. Ben ölene kadar hiçbir şey yazmayacağına söz vermiştin. Unutma. Tabii o zaman bunları yazmak istersen. Biliyorum, size söz verdim. Tek düşüncem bu hikayeye kim inanır? Durakladım. Size bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Morg'daki cesetten nasıl haberiniz oldu? Bunca yıl sonra Holder'ın hayatta olabileceğini neden düşündünüz? Kahire'de avukatlık yapan bir arkadaşım var. Şimdi oldukça yaşlı biri. Bir zamanlar onu Jack'i bulması için görevlendirmiştim. O da senin gibi gazetedeki haberi okumuş, bana haber verdi. Ölenin adı ve yaşı, üstelik de bir Alman olması fazla rastlantıydı. Bulabildiğim ilk uçağa atladım ve dün öğleden sonra buraya geldim. Geldiğime de çok memnun oldum. Üstelik havaalanı biz indikten 10 dakika sonra fırtına yüzünden kapandı. Elinizde bundan başka kanıt yok mu? Vardı. Ama çok eskilere dayanan şeyler. Ne kadar eski? Savaştan birkaç yıl sonra Holder ailesinin New York'taki mallarının Zürih'teki bir banka avukatı aracılığıyla satıldığını öğrendim. Jack'in hem annesi hem de babası ölmüş olduğundan bu satışı kimin onayladığını merak ettim. Bankaya başvurdum ama istediğim bilgileri vermediler. İsviçrelileri bilirsin, gizlilik konusunda manyaktırlar. O yüzden araştırmalarımdan hiçbir şey çıkaramadım. Eski istihbaratçı tanıdıklarım da işe yaramadı. Derken günün birinde Casablanca'dan bir kartpostal aldım. Üzerinde sadece "Her şey yolunda Jack" yazıyordu. Yani kaçmış ve hayatta kalmayı başarmıştı. Weaver başını salladı. Yıllarca onu bulmaya çalıştım ama mümkün olmadı. Frans Holder o kadar sevilen ve sayılan ve Orta Doğu'da o denli tanınan biriydi ki insanların Jack'e yardım etmeye hazır olmaları gerekirdi. Üstelik babası varlıklı bir adamdı. Bir bankaya konmuş para ve gayrimenkullerden gelen gelirle hayatının sonuna kadar ismini açıklamadan yaşayabildiğine eminim. Jack Holder'ın oğlunun ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendiğine inanıyor musunuz? Evet, hiç şüphem yok. Yıllar önce Berlin'de Pauli'nin mezarını ziyaret ettim. Oğlanı annesinin yanına gömmüşler. Weaver bir an durakladı. Acayip olan ne biliyor musun? Her bir mezarın üzerinde iki beyaz zambak vardı. Berlinli bir çiçekçinin ayda bir kez mezara zambak getirdiğini öğrendim. Beyaz zambaklar. Tıpkı babamın Holder'ın annesi için yetiştirdiği gibi. Çiçekçiye talimat verenin Zürih'teki aynı banka olduğunu öğrendim. Ama araştırmalarım yine tıkandı. Mezarlığın en son 5 yıl önce gittiğimde mezarlığa en son 5 yıl önce gittim. Yine beyaz zambak vardı. Bu da Jack'in hala hayatta olduğuna inandırdı beni. Bardağımı tekrar doldurmak istedim. Önümüzdeki şişe boştu. Bardağı masaya bırakmak zorunda kaldım. Ya ötekiler? Onlara ne oldu? Canaris'e olanları biliyorsun. Sphinx'in başarısızlığından kısa bir süre sonra Abwehr kapatıldı ve bütün görevler CD'ye aktarıldı. Hitler'e karşı komplo kurmak suçuyla tutuklandı ve asıldı. Çok sonra İngiliz istihbaratı aracılığıyla müttefiklere önemli bilgiler sızdırdığı öğrenildi. Schellenberg huyunu değiştirmedi ve çılgınca projeler yürütmeye devam etti. Sphinx'ten bir hafta sonra aynı şeyi bu kez Tahran'da, Roosevelt, Churchill ve Stalin'in toplantısı sırasında yeniden denedi. Yine başarıya çok yaklaştı. Müttefikler tarafından yakalandı ve 1949'da Nürnberg'de mahkum oldu. Savaş suçlusu olarak hapse atıldı. 2 yıl sonra sağlığı bozulduğu için serbest bırakıldı. Kısa süre sonra da akciğer kanserinden öldü. Himmler üniformasıyla kaçmaya çalışırken yakalandı ama mahkeme önüne çıkarılamadan ağzında gizlediği siyanür ampulünü kırarak intihar etti. Geri kalanlara gelince Reggie Salter yaralarına karşın hayatta kalmayı başardı. Ama 6 ay sonra askeri mahkemede firar ve adam öldürmeden suçlu bulundu ve kurşuna dizildi. Harvey Deacon aynı şekilde öldü ama casusluktan suçlanarak. Ya Sanson, Helen Kane? Sensin başından beri haklıydı. Üstelik bütün görüş ayrılıklarımıza rağmen iyi bir asker olduğunu da itiraf etmek zorundayım. Zor bir savaşta yanında olmasını isteyeceğin cinsten bir İngilizdi. Cesur, gözü pek, düşmana tek bir karış toprak bile vermemeye kararlı. Savaşın sonuna kadar Kahire'de kaldı. Sonra İngiltere'ye döndü. İlginç olanı bir halkla ilişkiler şirketi kurması ve uzun yıllar başarıyla yönetmesi. Sonunda emekliye ayrıldı ve 10 yıl kadar önce Londra'da öldü. Weaver tereddüt etti, gözleri buğulanmıştı. Helen Kane'e gelince erkek arkadaşının Yunanistan'da bir Alman kampında tutuklu olduğunu öğrendi. Atina'nın kurtuluşundan sonra tekrar buluştular, evlendiler ve İngiltere'ye yerleştiler. Hayatta olup olmadığını Tanrı bilir. Çok ilginç bir kadındı. Beni en çok şaşırtan ne biliyor musunuz? Böyle bir hikayenin bunca yıldır nasıl saklandığı. Bu inanılır gibi değil. Birkaç yıl önce bir iki tarih kitabı bu olaya dokundu ama ortaya elle tutulur bir şey çıkmadığını ben de kabul ediyorum. Hele bütün gerçekler asla. Ama eğer düşünürsen bunun bir sır olarak saklanmasına şaşırmaman gerekir. Savaşın o denli kritik bir anında Nazilerin liderlerini öldürmeye çok yaklaştığını öğrenmek. Amerikan ve İngiliz halkının moralini bozardı. Washington ve Londra bütün hikayeyi güvenlik sorunu olarak nitelendirdi ve bu konuda hiçbir şeyin söylenmemesini sağladı. Berlin'de başarısızlığını ilan etmek istemedi. 1943'ün sonlarına doğru Naziler iyice gerilemişti. Başarısızlığa değil de zafere ihtiyaç duyuyorlardı. Bu olaydaki başarısızlıkları askerlerin moralini yükseltecek bir şey değildi. O nedenle Hitler Sphinx operasyonuyla ilgili tüm belgelerin yakılmasını, konu hakkında bilgi sahibi olan herkesin de gizlilik yemin etmesini emretti. Üstelik o günlerde o kadar çok söylenti duyuluyordu ki bazıları doğruydu, bazıları inanılır gibi değildi. Bu söylentilere bakarsan müttefikler Hitler'i öldürmeye ya da Rommel'ı kaçırmaya çalışıyorlardı. Hitler Roosevelt ve Churchill'i ya da üst rütbeli bir müttefik komutanını vurduruyordu. Böyle bir durumda yalanı gerçekten ayırt etmek güçtür. Savaştan sonra da Sphinx'in öteki hikayeler arasında kaybolduğunu sanıyorum. Ya siz ne yaptınız? Weaver'ın dudaklarına küçük bir tebessüm yerleşti. Eğer sormak istediğin buysa, hiç savaş divanına çıkarılmadım. İşin en şaşılacak tarafı burası. Sanson neden bilmem bana karşı yaptığı suçlamalarda ısrar etmedi. Holder'ın ortadan kaybolmasının sözü edildi tabii ama üzerinde fazla durulmadı. Kısa sürede unutuldu. Belki de Sanson neler yaşadığımı anlamıştı. Görev, aşk ve dostluk arasında bir çatışma. Bütün bu olanlardan sonra başkan güvenliği konusunda uzmanlaştım. Ne diyecektim? Roosevelt'in hayatının kısmen onu öldürmekle görevli bir Alman ajanı tarafından kurtarıldığını, benim de onun kaçmasına yardım ettiğimi mi? Bunları anlatsaydım, Jack hakkında başka soruların sorulmasına da neden olurdum. O yüzden her şeyin unutulmasının daha doğru olacağını düşündüm. Rachel Stern'in gerçek kimliği hakkındaki ayrıntıları nasıl öğrendiniz? 1945'te CD dosyalarından bazıları müttefiklerin eline geçti. Rachel'in dosyaları da onların arasındaydı ve bir kopyasını elde ettim. O sırada hapiste olan Schellenberg'le de görüşmeyi başardım. Hikayenin gerisini de bana anlatan odur. Weaver'ın yüzüne baktım. Her ikinizi de mi seviyordu? Bir süre bir şey söylemeden oturdu. Gözlerinde belli belirsiz bir üzüntü vardı. Biliyor musun, bu sorunun cevabını ölene kadar hiçbir zaman veremeyeceğim. Bazı sorular cevapsız kalmaya mahkumdur. Ama benden dürüst bir cevap istiyorsan, hep ikimizi de sevdiğine inanmak istedim. Cesedine ne oldu? Sakkara yakınlarında çölde gömüldü. Mezarına hiçbir işaret konmadı. Dini tören yapılmadı. Sadece bir manga asker katıldı. Bir çavuş İncil'den bir bölüm okudu. Weaver başını salladı. Ben katılmadım. Katılamadım. Çok sonraları oraya gittim ve dua ettim. Artık nereye yarayacaksa. Ya ailesi? Himmler tabii sözünü tutmadı. Schellenberg'in adamın çıldırdığını söylemesine rağmen Rachel'in babasını Hitler'e karşı komplo kurmak suçundan diğerleriyle birlikte kurşuna dizdirdi. Komployla hiçbir ilgisi olmayan o iki çocuğu da. Hayatta sadece annesi kaldı ama kısa süre sonra o zavallı kadın da öldü. Gözlerimi Weaver'a diktim. Peki, sizce Holder neden sizi görmeye çalışmadı? Bunca yıl nerede saklandı? Amerika'nın onu bir hain olarak asacağını söylediniz ama bu pek gerçekçi değil. O bir askerdi, savaş suçlusu değildi. Bütün bu gizliliğin nedeni ne? Beaver derin bir soluk aldı, içini çekti. Belki de haklısın. Bunu ne kadar sık düşündüğüme Tanrı şahittir. Kimliğini gizlemesi ve benimle temas kurmamasının birbirine bağlı iki nedeni vardı sanırım. Birincisi, onurlu bir insandı. İlk başta Nazilerle birlik olarak annesinin ülkesine kötülük ettiğini düşünüyordu. Ama aslında pek de seçeneği yoktu. Bütün iyi Almanlar gibi o da akıntıya kapılmıştı. Schellenberg'in planında rol almayı oğlu nedeniyle kabul etti. Yine de onun güçlü Prusyalı geleneklerini unutmamak gerekir. Önemli olan onurdur. Jack'in hayatına yön veren plif sözcüğüdür. Bunun anlamı görevdir. Ama gerçek anlamının bundan çok daha fazla olduğunu çok sonra öğrendim. Kelimenin asıl anlamı yakınlarının onuruna leke süremeyeceğindir. Jack dostluğumuza leke sürdüğünü, bu nedenle bir daha karşıma çıkmaması gerektiğini düşünüyordu belki de. Kim bilir? İkinci nedene gelince, geçirdiği bütün acılardan, karısının, babasının, oğlunun ölümünden, Mısır'da olanlardan sonra belki de her şeyi ardında bırakmak, geçmişin acılarını unutmak, yepyeni bir hayata başlamak istemiş de olabilir. Büyük acılar çeken insanların eski hayatlarıyla bütün ilişkilerini kopardıkları ve her şeye yeniden başladıkları sırf görünen bir şeydir. Bir çeşit ruh temizlenmesi sanki. Psikologların bunu ayrıntılarıyla açıklayabileceklerinden eminim. Ama bence bu kabul edilebilir bir neden. Diyeceksin ki karısını ve oğlunu hiç unutmadı. Mezarlarına çiçek gönderterek onlarla olan ilişkisini kesmedi. Ama bence çok sevdiğin aile üyelerinin ölümünden sonra onların hatırasını tamamen unutmak da mümkün değil. Arkamızda bir ses duyduk. Otelin gece temizlikçileri gelmişti. Barda hala birilerinin oturduğunu görünce şaşırdılar. Sonra bizi aldırmadan işe girişip masaları ve iskemleleri bir tarafa yığmaya başladılar. Weaver saatine baktı. Biraz uyumam gerek Carney. Ayağa kalktı. Yarın Amerika'ya dönüş biletimi ayarlamam gerekir. Elimi güçlü bir şekilde sıktı. Asansöre kadar ona eşlik ettim. Son bir sorum daha var. Öyle mi? Nedir? Morg'daki cesedin Holder'a ait olmadığından emin misiniz? Jack'in sol bacağında belirgin bir yara izi vardı. Çocukken birlikte oynadığımız dönemlerden kalma bir yara. Morg'daki zavallınınsa hiç yara izi yoktu. O adamın kim olduğunu belki de hiç kimse öğrenemeyecek. Yine de garip bir rastlantı. Holder'la aynı isimde, aynı yaştaydı. Hans Mayer adına düzenlenmiş belgeleri de var diye duydum. Onayladım. Kahire polisinde tanıdığım biri dairesinde saklanmış kimlikler bulduklarını söyledi. Bir sürü Alman'ın savaştan sonra Mısır'a geldiğini biliyorsun. Bazıları aranan Nazilerdi, bazıları genç bilim adamlarıydı ve Nasır'ın Helvan'daki gizli roket projesinde çalışmak için gelmişlerdi. Bunlardan bazıları hala hayatta, hepsi de yaşlı, ülkelerine yeniden dönemeyecek kadar yaşlı. Kimsenin dikkatini çekmeden yaşıyorlar, genellikle de İmbaba gibi mahallelerde oturuyorlar. Çoğu da Mısır'a ayak basar basmaz yeni birer kimlik ediniyor ve izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar. Bence Morg'daki ihtiyar da bunlardan biriydi. Ve Johanne Halder adı uydurmaydı. Adın ilgi çekici bir tarafı var. Almanya'da bu isimde binlerce kişi yaşar, aynı Hans Mayer gibi. Her iki adın da ihtiyarın yıllardır kullandığı sahte isimler olduğuna iddiaya girerim. Weaver durakladı. Şüphe ediyorsun Corny. Omuzlarımı silktim. Belki de gazeteci olduğum için sonu olmayan hikayeleri sevmem. Holder'ın hayatta olup olmadığını gerçekten de bilmek isterdim. Yani babasının koleksiyonuna ne olduğunu mu öğrenmek istiyorsun? Belki şaşıracaksınız ama şu anda beni asıl ilgilendiren Jack Holder. Weaver başını salladı. Belki de uzun süre önce ölmüştür. Artık bizlerden hayatta kalan çok az insan var. Karısının ve oğlunun mezarına konan çiçekler Jack'in ölümünden sonra da devam edecek şekilde ayarlanmış olabilir. Üstelik bu tam da Jack'ten beklenecek bir davranış olurdu. Ama öldüyse gerçekten yazık. Onu tekrar görmeyi çok isterdim. Son bir kez daha. Weaver'ın sesinde gerçek bir pişmanlık, elle tutulacak kadar güçlü bir üzüntü vardı. Ama her şey çok uzun yıllar önce geçti. Yazarın biri ne demişti? Yaşlandıkça geçmişinin sahillerinden yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Sonunda uzak ve güçlükle seçilen bir hatıra olacaklar. Benim de durumum böyle. Ama her şeyi o kadar iyi hatırlıyorsunuz ki. Weaver tereddüt etti. Yavaşça elini cebine soktu. Cüzdanını çıkarıp bana bir şey uzattı. Hatırlamak için bu var. Çok eski, yıpranmış, siyah beyaz bir fotoğraf. Plastik bir kılıf içine yerleştirilmişti. Step piramidinin yanındaki mezarların başında duran üç genç. yüzleri yanık, kollarını birbirlerinin beline dolamış kameraya gülümserken. Harry Weaver'ın gençliğini hemen tanıdım. Yanında çarpıcı bir kadın vardı. Çok güzeldi. Çizgileri narindi. Sarı saçları güneşin altında parlıyordu. Onun yanında da yüzünde bir tebessümle yakışıklı bir adam duruyordu. Jack Holder ve Rachel Stern. Elimdeki fotoğrafa uzun süre baktım. Hikayenin gerçek yüzlerini canlandırdım. Sonra fotoğrafı sessizce uzattım. Söyleyecek bir şey bulamamıştım. Weaver fotoğrafı cüzdanına koydu. Konuştuğumuz için çok memnunum Corny. Eğer bir gün Amerika'ya gelecek olursan ziyaretçileri çok severim. Beni mutlaka ara. Artık konuşabileceğim insanlar o kadar azaldı ki. Azalmaya da devam ediyorlar. Tabii ararım. Peki öyleyse iyi geceler. Daha doğrusu iyi sabahlar. İyi sabahlar efendim. Asansöre girdi, kapılar kapandı. Eve yürüdüm ama uyuyamadım. Weaver'ın anlattıklarını unutamıyordum. Huzursuzca oturdum. Kahve üzerine kahve içtim. Güneşin doğuşunu izledim. Weaver'ın anlattıklarını düşündüm. Bir süre sonra giyindim, sokağa çıktım ve ıssız Kastrul Nil Köprüsü'ne yürüdüm. Bir taksi görüp durdurdum. Şoför sabahın bu kadar erken bir saatinde müşteri bulduğuna şaşırmış gibiydi.
Nereye?
Sakkara. Şafak vakti oraya gitmek istememe şaşırmadı. Omuz silkmekle yetindi. Piramit yoluna çıkıp güneye döndük. Kanal boyunca ilerledik. Geçtiğimiz köyler ıssızdı. Sokaklarda tek bir günahkar bile görünmüyordu. Ünlü Memphis yıkıntılarına vardığımızda uzun yıllar önce ölmüş bir kral adına yaptırılmış Sakkara Tapınağı önümüzdeydi. Sakkara şafaktan hemen sonra muhteşem görünüyordu. Mısır'ın en eski piramidinin üzerine doğan portakal renkli güneş, verimli Nil deltasının bitip çölün birdenbire başladığı noktayı aydınlatıyordu. Önümüzde polisin gelen arabaları denetlediği bir kulübe vardı ama sabahın bu saatinde hiçbir görevli görünmüyordu. Şoföre yola devam etmesini söyledim, girişin karşısındaki park yerine vardığımızda arabadan indim. ''Burada bekleyin lütfen.'' Tepeye tırmandım. Gecenin soğuğundan sonra çöl hala serindi ve ortalık turistlerin, can sıkıcı devecilerin ve rehberlerin yokluğunda üzüntü verecek kadar ıssızdı. Yıkıntılar boyunca yürüdüm ve Khosrow piramidinin gölgesinde durdum. Önümdeki levha uluslararası bir kazı ekibinin orada çalışmakta olduğunu belirtiyordu. Ama kimseyi göremedim ve piramidin tabanındaki taşlardan birine oturdum. Kahverengi tarihi taşların üzerine kazılmış binlerce harf vardı. Yüzyıllar boyu ziyaretçiler ya da muzaffer askerler tarafından kazılmış harfler. Roma lejyonerleri tarafından bırakılmış ilkel işaretler. Napolyon'un muzaffer komutanlarının kazıdığı isimler. Yüzyıllar önce çizilmiş, çoktan ölmüş sevgililerin adları. Kumu kazıyarak uzun bir süre aradım. Taştan taşa geçtim. Bazı yerlerde kayalar o kadar aşınmıştı ki hiçbir şey okunamıyordu. Sonunda aradığımı bulduğumda ensemden aşağı soğuk bir terin indiğini hissettim. Harfler o kadar aşınmıştı ki parmaklarımla dokunmam gerekti. Ama oradaydılar. R.S. H.W. J.H. 1939. Harry Weaver'ın Sakkara'ya ilk kez geldiği o yazı düşündüm. Jack Holder'ı ve Rachel Stern'i düşündüm. Geride kalmış, vücutları toprak olmuş bütün isimleri, tutkuları ve acıları, nefretleri ve hesaplarıyla birlikte gömülen insanları düşündüm. Hiçbirinin artık bir anlam ifade etmediklerini hatırladım. Ama her şeyden çok Jack Holder'ın hala hayatta olup olmadığını merak ediyordum. Weaver'ın dediği gibi yavaş yavaş geçmişimizin kıyılarından ayrılıyoruz. Gerçeklerden geriye tek kalan yıpranmış bir fotoğraf ve taşa kazınmış bu harflerdi. Ama benim için bunlar yeterli olmuştu. Ayağa kalktım, ellerimi silkeledim, tepeden aşağı inmeye başladım. Jack Holder'ın koleksiyonuna ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim. Harry Weaver'la da bir daha karşılaşmadım. 4 ay kadar sonra bir New York hastanesinde bir kalp krizi sonrası öldü. Bütün büyük gazetelerde onun hakkında yazılar çıktı. Doğduğu, Jack Holder'la birlikte çocukluğunu geçirdiği kasabada kilisenin mezarlığına gömüldü. O sıralarda izin almış ve New York'a gelmiştim. Bir araba kiralamayı eyaletin kuzeyine gidip Weaver'ın cenaze törenine katılmayı kararlaştırdım. Hava fırtınalıydı. Geciktim. Mezarlığa vardığımda tören sona ermişti. Çoğu tanıdık beyaz saray önlüleri yağan yağmur altında dua edip hızla mezarlıktan çıktılar. Siyah büyük arabalara binip gök gürültülerinin arasında uzaklaştılar. Yalnız kalmıştım. Beyaz boyalı küçük kilisenin ötesine bir tepede bir zamanlar Holder'lara ait olan araziyi görüyordum. Holder ailesinin evi çoktan yıkılmış, yerine bir alışveriş merkezi ve otopark yapılmıştı. Nedense bir zamanlar orada oynayıp dost olan, şartların ve tutkuların sonucu birbirlerine düşman taraflarda kalan, aynı kadına duydukları sevgi nedeniyle neredeyse birbirlerini öldürecek olan iki küçük çocuğu düşündüm. Yağmurun altında dururken mezarı inceledim. Taşın üstü her cins ve çeşitten çelenkler ve çiçeklerle doldurulmuştu. Çelenklerden bazıları Pentagon'dan, eski askeri derneklerden gelmişti. Önceki Amerikan başkanlarından ikisinin gönderdiği çelenkleri de gördüm. Ama bütün çelenklerin ve çiçeklerin arasında duran bembeyaz, tek zambak ve bir zarf dikkatimi çekti. Sırtımdan aşağı soğuk bir ter boşandı. Zarfı açtım, içindeki düz beyaz kartı çıkardım. El yazısı titrekti ama kelimeler apaçık okunuyordu. Sözümü tuttum Jack. Kitabın sonu. 26 Ocak 2016.